Eroin, Christian F. 3. kaset, 1. yüz. Orada Detlef'e rastladım. Beni sevgi dolu öptü ve doğum günümü kutladı. Benden 2 gün önce de onun doğum günü olduğundan ben de onu tebrik ettim. Biraz üzgündü. Anasının babasının onu bu defa kutlamadığını anlattı. Yalnız ninesi tebrik etmişti. Benden kötü durumdaydı. Teselli etmeye çalıştım. Boş ver be moruk falan diye. Ayrıca onun için kocaman bir hediyem vardı. Ona bir iğnelik toz verdim. İkimizin de pazar günü gayet güzel geçirtecek kadar çok malım vardı. Beni koca bir fırt aldığım, Detlef'in de koca bir iğne yaptığı o ortaklaşa doğum günü kutlamasından sonra yollarımız birleşti. O zamana kadar Detlef şunun da bununla sürtüp durmuştu. Ben de Babsi ve Stella ile beraber gezmiştim. Ama artık evden çıkabildiğim her an Detlef'le birlikteydik. Tesisatçı çıraklığını yeni bırakmıştı. Her zaman boştu. Yeterince paramız olduğu zaman mutlaka ikimiz de eroin çekmiş oluyorduk. Yaz tatili geliyordu. Tatilin ilk günü Detlef ve gruptan birkaç kişiyle Vensi plajına gittik. Dumansızlıktan yanmıştık. Plajda para edecek eşyalar tırıklamanın yollarını çabuk öğrendim. Göl kıyısından yukarıda yaşlı kadınların filan gelip oturduğu bir orman vardı. Oraya gidip çekiyorduk eroini. Önce ufaktan başladık. Günlük ihtiyacımızı karşıladık. Yanında piknik çantası duran bir battaniyenin başına geçtik. Ben yüksek sesle "Hay Allah, görüyor musun ninem gezmeye gitmiş" dedim. Sonra piknik çantasından birkaç tane Coca-Cola çıkardım. Başka bir sefer bir havluyla battaniye kaldırdım. Akşam bir de portatif radyo ve daha birkaç ıvır zıvır arakladım. Detlef de bir saat yürütmüştü. Portatif radyoyu Sound'da anında 50 marka okuttum. Müthiş bir gündü. Keyfim yerindeydi. Para elime geçince hemen Detlef'e "Baksana, burundan çekmek istemiyorum artık. Bugün ben de iğne yapacağım" diye tutturdum. Detlef yine protestoya başladı. Saçmalık da ama yaptı. İğne ya da fırt temelde ne fark ederdi? Ben sadece arada bir eroin kullanan biri değil miydim? Hemen bizim piyasaya gittim. Köşedeki satıcı bizi uzaktan tanıdı. Bizi görür görmez yürüdü. Etrafta kelek bir durum olmadığını görünce birkaç sokak ileriye gidip bekledi. Ondan 40 marka 2 çeyrek aldım. İlk kez iğne yapacaktım. Fırtta bu zıkkım yavaş yavaş doluyordu insanın içine. İğnede ise balyoz gibi geliyordu. Ötekiler bir defasında bunu cinsel ilişkinin doruğuyla karşılaştırmışlardı. Bunun pisliğin tam ortasına bir sonraki adım olduğunu bir an bile düşünmeden ille de enjektörü koluma daldırmak istiyordum. Postamer sokağındaki umumi helaya gittik. Berbat bir yerdi. Kenefin önünde uyuklayanlar vardı. Alkolcüler gece orada yatarlardı. Onlara bir paket sigara verdik. Karşılığında erkete durdular. Elbette ne yapacağımızı biliyorlardı ve sigaraya çok düşkündüler. Bizimle birlikte Sound'dan bir hatun daha gelmişti, Tina. Detlef aletleri sorbasından çıkardı. Bir kaşık, bir limon. Tozu kaşığa koyuyor, üstüne su ve limon damlatıyordu. Hiçbir zaman saf olmayan bu zıkkım daha iyi erisin diye. Çakmakla ısıtıp şırıngaya çekti. Bu eski şırınga çok pisti. İğnesinin ucu da tığ gibiydi. Önce Detlef, sonra Tina kendilerine iğne yaptılar. Sonra şırınga tıkandı. İçinden bir şey geçmiyordu. En azından böyle söylüyorlardı. Belki de benim iğne yapmamı istemiyorlardı ama esas şimdi daha heveslenmiştim. Helada yeni iğne yapmış bir eroinman daha vardı. Hepten kaymış bir tip. Aletlerini ödünç istedim, verdi. Ama şimdi damarıma iğneyi saplamaktan dehşetli korkuyordum. Bir türlü beceremiyordum. Oysa başkaları yaparken o kadar çok izlemiştim ki. Detlef ile Tina sanki bu onları hiç ilgilendirmiyormuş gibi davranıyorlardı. O kaymış tipten yardım etmek zorunda kaldım. İlk defa yaptığımı hemen anladı tabii. Bu eski eroinmanın karşısında bayağı avanak gibiydim. Bu işin berbat olduğunu söyledi ama sonra iğneyi aldı eline. Zor görüldüğünden damarımı bulmakta güçlük çekti. Damara rastlayana kadar iğneyi 3 defa saplaması gerekti. Yine bu işi iğrenç bulduğunu söyleyerek bütün çeyreği koluma boşalttı. Gerçekten bir balyoz indi üzerime. Ardından tümüyle körelmiştim. Hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey düşünmüyordum. Sağında gittim. Bir köşeye oturup bir vişne suyu içtim. Detlef'le ilişkimiz gerçekten doruktaydı. Tam evli bir çift gibiydik. Yalnız birbirimizde yatmıyorduk. Cinsel ilişkimiz yoktu. Bunun için henüz yeterince büyümediğimi hissediyordum. Detlef de bunu kabul ediyordu. Fazla bir açıklama gerekmiyordu. Onun bu yanını harika buluyordum. Müthiş temiz bir çocuktu. Onunla bir gün yatacağımdan emindim. Başka bir oğlanla başka bir şey geçmemiş olmasından memnundum. Bir arada kalacağımızdan şüphe yoktu. Sahneden çıkınca Detlef beni eve bırakıyordu. Birlikte yürüyorduk bize kadar. 2 saat sürüyordu. Detlef sonra genellikle Krasburg'den babasıyla birlikte oturduğu Lankwitz'e otostop yapıyordu. Bir sürü saçma sapan şey konuşuyorduk. Gerçeklikle herhangi bir bağım kalmamıştı. Gerçekler benim için gerçek dışıydı. Beni ne dün ne de yarın ilgilendiriyordu. Planlarım yoktu artık. Yalnız hayallerim vardı. Detlef'le en fazla çok paramız olsa ne yapacağımızı konuşmaktan hoşlanıyordum. Büyük bir ev almak istiyorduk. Kocaman bir araba ve en kıyak eşyalardan. O zırva hayallerimizde sadece tek şeye yer yoktu. Detlef daha sonra gerçekten nasıl zengin olabileceğimize ilişkin bir fikir buldu. Bir satıcıdan ödünç 100 mark alabileceğini söyledi. Bunu 20 marklık 10 pakete bölecekti. Böylece satıştan 100 mark kazanabilecek, bu parayla da sermayemizi 2 katına çıkarabilecektik. Bu fikri harika buldum. Satış yapmayı bu kadar basit düşünüyorduk işte. Detlef gerçekten ödünç 100 marklık eroin buldu. Herhalde birkaç küçük satıcı o sırada piyasaya girmiş, kendilerine sokak satıcıları arıyorlardı. Piyasaya tam çıkmaya cesaret edemiyorduk. Sound'da satış yapıyorduk. Detlef kuzu saflığıyla habire tek kuruşu olmayan yokluk krizine girmiş tiplere rastlıyordu. Onlara da malı borca veriyordu. Tabii hiç ödemiyorlardı. E'nin yarısı böyle gitti. Öteki yarısını da biz bitirdik. Mal bittiğinde elimize tek kuruş geçmemişti. Detlef'in borca mal aldığı herif felaket bozuldu fakat bir şey yapamadı. Herhalde Detlef'in satıcı olup olmadığını denemek istemişti sadece. O da bu konuda en ufak yetenek kırıntısına sahip olmadığını kanıtlamıştı. Yaz tatilinin ilk 3 haftasının her gününü Detlef'le geçirdim. Öğlen olur olmaz buluşuyorduk. Çoğu zaman herhangi bir şekilde mangır peşindeydik. Daha önce yapamayacağım şeyler yapıyordum. Mağazalardan eşya araklıyordum. Özellikle Sound'da paraya ve mala çevrilebilecek bir şeyler buldum mu kaçırmıyordum. Pek nadiren günde 2 iğneye yetiyordu bu, ancak o sırada ille de bu kadarını bulmak zorunda değildik. Henüz bedenen bağımlı olmadığımızdan günlerce evsiz kalabiliyorduk. Tatilin 2. yarısında Hessen'deki nineme gitmem gerekiyordu. Ninem küçük bir köyde oturuyordu ve şu işe bakın, köye ve nineme gideceğim diye korkunç seviniyordum. Bir yandan Detlef'siz 2-3 hafta geçirebileceğimi, Sound ve Kurfürstendamm caddesinin bırıltıları olmadan birkaç gün bile yaşayabileceğimi düşünemiyordum. Öte yandan henüz uyuşturuculardan haberi olmayan, kağıt parçalarıyla bırakılan iz üzerinden önden gideni yakalamaya oyunuyla oynayan, derede oynaşarak ata binerek vakit geçiren köydeki çocukları göreceğime seviniyordum. Artık kim olduğumu biliyordum. Fazla düşünmeden apayrı 2 kişiye bürünmüştüm. Kendime mektuplar yazıyordum. Yani Christian Vera'ya mektup yazıyordu. Vera 2. adım. Christian ninesinin yanına gitmek isteyen ve bir bakıma iyi olandı. Vera eroinmandı. Ve bu ikisi mektuplarında dövüşüyordu. Daha annem beni trene bindirdiği anda artık yalnız Christian'dım. Ninemin mutfağında oturduğum zaman sanki hiç Berlin'e gitmemiş gibiydim. Orada hemen kendimi evimde hissettim. Ninem öyle rahatça oturuşuyla insana evinde olma hissini veriyordu. Ninemi dehşet seviyordum. Mutfağını da. Resimli bir çocuk kitabından çıkmış gibiydi o mutfak. Açık ocağıyla, dev tencereleriyle her zaman bir şeylerin piştiği, tam eski köylü mutfaklarından biriydi. Korkunç rahattı. Kuzenlerimle ve köydeki öbür yaşıtlarımla hemen uyum sağlayabildim. Bunların hepsi hala gerçekten çocuktu. Benim gibi. Ne kadar sürdüğünü tayin edemediğim bir aradan sonra nihayet yeniden çocukluğumu hissediyordum. Yüksek topuklu çizmelerimi bir kenara attım. Havaya göre ötekilerden sandalet ya da lastik çizme giymeye başladım. Makyaj malzemelerime elimi bile sürmedim. Burada kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değildim ki. Sık sık ata bindim. Atla ya da yürüyerek kağıt parçalarından iz bulma oynuyorduk. En sevdiğimiz oyun yeri hala ormandaki çaydı. Hepimiz büyümüştük. Yaptığımız barajlar artık dev gibi oluyordu. Barajın arkasındaki birikintiler de gerçek göl büyüklüğündeydi. Akşam baraja delik açtığımızda en az 3 metrelik bir fıskiye oluyordu. Ötekiler tabii Berlin'i merak ediyorlardı. Orada neler yaptığımı soruyorlardı. Fazla bir şey anlatmıyordum. Berlin'i düşünmek istemiyordum. Detlef'i bile aklıma getirmiyordum. Aslında Detlef'e her gün bir mektup yazmak istemiştim ama bir kez olsun yazmadım. Bazı akşamlar onu düşünmeye çalışıyordum fakat onu hayalimde doğru dürüst canlandıramıyordum. Bir bakıma işaretlerini artık anlamadığım başka bir dünyadandı o. Akşam yatağa girdiğimde gittikçe daha fazla korkuya kapılır oldum. Sound'daki tipler hayalet gibi gözümün önüne geliyordu. Yakında Berlin'e dönmek zorunda olduğumu hatırlıyordum. O zaman Berlin'den fena halde korkuyordum. Nineme yalvarıp köyde kalabileceğimi söylemeyi düşünüyordum fakat hangi nedenleri ileri sürecektim, anneme de ne diyecektim? Uyuşturucu maddelerle ilgili bütün hallarımı anlatmam gerekecekti. Bunu yapamadım. Sanırım küçük torununun eroin iğnesi yaptığını söyleseydim ninem iskemlesinden düşüp ölürdü. Yani sonuçta Berlin'e dönmek zorundaydım ve döndüm. Kavga, gürültü, ışıklar, bütün o hayhuy, Berlin'in sevdiğim bütün yanları beni şimdi sinir ediyordum. Geceleri gürültüden doğru dürüst uyuyamıyordum. Küfür standamdaysa arabaların ve kalabalığın arasında tam bir dehşete kapılıyordum. Berlin'de yeniden eski hayatıma dönmek için hiçbir girişimde bulunmadım çünkü dönüşümden bir hafta sonra bir sınıf gezisi vardı. Vaftiz babamın karısı bana 50 mark verdiği halde bununla toz almayı düşünmüyordum. Ayrıca artık Sound'a gitmediğini öğrendim, Detlef'i de aramadım. Sınıfla birlikte kara ormanlara gidene kadar tamamen temiz kaldım. Geziyi sevinçle bekledim ancak birkaç gün geçti geçmedi ben berbat bir hale geldim. Yemekten sonra karnım ağrıyordu. Yürüyüşlere zor dayanıyordum. Otobüsle Lörrach'a Saçart çikolata fabrikalarına giderken yanımda oturan Kesi birden ''Ulan sapsarı olmuşsun, sarılık'' dedi ve benden çabucak uzaklaştı. Karnım diliniyor sandım. Bütün eroinmanlar eninde sonunda her önüne gelenin kullandığı kirli paslı şırınga takımı yüzünden sarılık olurlardı. Uzun zamandır ilk defa aklımdan eroin geçti. Hemen Blauborgen tuvaletindeki kaygın tipin bana ilk çeyreği yaptığı o pis şırınga aklıma geldi. Sonra Kesin'in sarılığı ciddi söylememiş olduğunu anladım. Bilmem kaç hafta önce yaptığım birkaç iğne yüzünden bunun olmayacağını düşündüm. Saçart fabrikalarının önünde bir sosisçiden bir plastik kaşık buldum. Sonra çikolata cennetine girdik. Az çok iştah uyandıran her çikolata kabına plastik kaşığımla davranıyordum. Özellikle hoşlandığım bir çeşit oldu mu rehberimizi birkaç soruyla oyalıyor ve birden kaşığı daldırıyordum. Sonunda düğümleyerek torba haline getirdiğim ceketim ayrıca kaldırdığım şekerlerle dolup taşıyordu. Daha otobüste bir daha çikolataya tövbe ettim. Pansiyonda kustum. Karaciğerim kiloyla kaşıkladığım yağlı kakao karşısında iflas bayrağı çekti. Bunun üzerine öğretmenimiz de oldukça sararmış olduğumu fark etti. Doktor çağrıldı. Sonra ambulansla Freiburg Üniversite Kliniğine kaldırıldım. Çocuklar bölümündeki tecrit odası bembeyaz ve birkaç metrekare büyüklüğündeydi. Duvarda ne resim ne de bir şey vardı. Hemşireler tek kelime etmeden yemek ve ilaç getiriyorlardı. Arada doktor gelip nasıl olduğumu soruyordu. Bu 3 hafta sürdü. Odamı terk etmeme izin yoktu, tuvalet için bile. Kimse ziyaret etmiyordu, kimse konuşmuyordu. Doğru dürüst okuyacak bir şeyim ve radyom da yoktu. Şimdi çıldıracağım diye düşündüm. Annemin yazdığı hoş mektuplar hayatla tek bağlantımdı. Ben de ona yazdım fakat çoğu zaman 2 kelimeye sahip olduğum son hayvanlara yazıyordum. Katlayarak kendim yaptığım minnacık zarflar içindeki minnacık mektuplardı bunlar. Bazen ninemi, köydeki çocukları, dereyi, atları, bazen de Berlin'i, Sound'u, Detlef'i ve E'yi düşünüyordum. Kim olduğumu biliyordum. İyice berbatlaşınca, İlk sarılığını geçiren bir eroinmansın o kadar dedim kendi kendime. Hayalimde kedilerimle birlikte olduğum zaman okulda çaba göstereceğimi ve her tatil ninime gideceğimi düşündüm. Korkunç bir geliş gidişti bu. Çoğu zaman bir şey düşünmüyor, tavana gözümü dikiyordum. Böyle durumlarda hiç yaşamasam daha iyi diye aklımdan geçiriyordum. Sonra doktorlar sarılığımın nedenini bulacaklar diye korktum ancak kolumdaki iğne izleri geçmişti. Henüz öyle yaralar, damar içi pıhtılaşması bilen yoktu kolumda. Ayrıca Freiburg'te çocuk koğuşunda bir eroinman bulunacağını kim tahmin edebilirdi ki? 3 hafta sonra adeta yürümeyi yeniden öğrenmem gerekecekti. Sonra uçakla Berlin'e döndüm. Biletin parasını sigorta ödedi. Evde hemen yatağa gitmek zorundaydım. Annemin ve kedilerimin yanında olmaktan mutluydum. Başka bir şey düşünmüyordum. Annem Detlef'in birkaç defa gelip beni sorduğunu söyledi. Uzun süredir orada olmadığım için üzgün görünüyormuş. İşte ancak o zaman Detlef doğru dürüst aklıma geldi. Onu güzel dalgalı saçlarıyla ve müthiş hoş yüzüyle karşımda görüyordum. Birinin beni merak etmiş olması, biri tarafından gerçekten sevilmek beni sevindirdi ve ben ona olan sevgimi birkaç hafta neredeyse tümüyle unuttuğum için vicdanım epey rahatsızdı. Birkaç gün sonra Detlef döndüğümü nereden öğrendiyse öğrenmiş beni ziyaret etti. Onu yatağımın yanı başında görünce tam bir şoka uğradım. Ağzımdan tek kelime çıkmadı. Detlef bir deri bir kemik kalmıştı. Kolları o kadar inceydi ki tek elimle kolayca sarabiliyordum. Yüzü beyazdı ve çökmüştü fakat yine de boştu. O güzel gözleri sanki büyümüş, iri iri olmuştu. Daha da üzgün duruyorlardı. Detlef'i yine deliler gibi seviyordum. İskelet gibi zayıflamış olması umurumda değildi. Bedenem bu kadar çöktüğünü de hiç hatırıma getirmek istemiyordum. Önce laflamakta güçlüklerimiz oldu. O sadece benim hakkımda bir şeyler dinlemek istiyordu fakat benim onu ilgilendirecek bir sözüm yoktu ki. Ninemin yanındaki tatilimden ve oradaki oyunlarımızdan söz etmek aklıma bile gelmedi. Nihayet artık neden Sound'a gitmediğini sordum. Sound'un rezalet olduğunu söyledi. Şimdi nerede olduğunu öğrenmek istedim. Sonunda söyledi. Hayvanat bahçesi istasyonundaydı. Orada ne mi yapıyordu? Bulmaya çalışıyoruz dedi. O anda bu cevap beni ürkütmedi. Başka eroinmanların da bulmaya çalıştıklarını biliyordum. Bu konuda daha fazla düşünmek istedim. Sadece Detlef geldiği, beni hala gerçekten sevdiği ve ben de onu sevdiğim için mutluydum. Ertesi pazar ilk olarak çıkmama izin verildi. Detlef beni öğleden sonra evden aldı. Lietzenberger sokağında bir kafeteryaya gittik. Orada neredeyse sırf homolar vardı. Çoğu Detlef'i tanıyordu. Hemen hepsi bana cana yakın davrandı, iltifat etti. Detlef'i güzel bir kız arkadaşı olduğu için tebrik ettiler. Detlef'in benim onun kız arkadaşı olmamdan gurur duyduğunu fark ettim. Zaten beni bu yüzden herkesin kendisini tanıdığı bu kafeteryaya getirmişti. Homolardan bir bakıma hoşlandım. Bana cana yakın davranıyorlardı. Başka erkekler gibi aptalca zırvalamadan iltifat ediyorlardı. Beni sevimli buluyorlardı ve benden bir şey istemedikleri halde benden hoşlanıyorlardı. İltifatlarından çoğu beni gururlandırdı. Tuvalete gittim, aynaya baktım. Haklı oldukları kanısına vardım. 2 aydan fazla bir zamandır uyuşturucu kullanmamıştım. Şimdi bayağı kıyak görünüyordum. Görünümümün hiçbir zaman bu kadar iyi olmadığı kanısındaydım. Detlef en yakın arkadaşı Bernd'le sözleştiği için hayvanat bahçesine gitmesi gerektiğini söyledi. Bernd o gün Detlef içinde bulacaktı. Detlef'in benimle birlikte diye istasyona gidememesini kabullenemezdim. Tabii ben de gittim. Ayrıca Bernd'ü tekrar göreceğime seviniyordum. Bernd o sırada bir müşteriyle birlikteydi. Beklememiz gerekiyordu. İstasyon o akşam bir önceki gelişimden aklımda kaldığı kadar da rezalet değildi. Çoğu zaman Detlef'e bakıyordum. Detlef bir an başka bir oğlanla konuşurken beni biraz yalnız bırakınca bir takım yabancılar bana laf attı. Yalnız 60 marka olur mu ha filan gibi şeyler duyuyordum. Detlef'e sıkıca sarıldım. Ona sarılınca kendimi korkunç güvende hissettim. Detlef'i birlikte sahanda takılmaya ikna ettim. Sonra da malından küçük bir fırt versin diye razı etmeye çalıştım. Tabii önce yanaşmadı. Fakat ben ona yalnız bu akşam yeni karşılaştık diye kutlamak için. Senin gibi kafam kıyak olsun istiyorum. Eğer bana vermeyeceksen sen de kendini yine yapmazsın dedim. O zaman verdi. Fakat bir daha hiçbir zaman bana toz falan vermeyeceğini söyledi. Ben de zaten gerekmeyeceğini söyledim. Son 2,5 ayda E'ye bağımlı olmadığımı kanıtladım dedim. Son haftalarda E olmadan çok daha iyi olduğumu anladım dedim. Detlef bunu ciddiye almadı. Öyle mi ufaklık? Ne olmuş? Ben de bırakacağım. Senin yaptığını ben fazlasıyla yaparım dedi. Koluna şırıngayı batırdı. Ben fırt çektim. Olağanüstü keyiflendik. Eyden uzak nasıl mutlu olabileceğimizden söz ettik. Ertesi gün öğleyin hayvanat bahçesi istasyonuna gidip Detlef'i gördüm. Yine bir fırt aldım. Detlef'i hemen her gün öğleden sonra okul dönüşünde istasyonda görüyordum. Yeniden ilk iğnemi yaptım. Sanki hiç Berlin'den ayrılmamıştım. Sanki elsiz o 2,5 ay hiç yaşanmamıştı. Hemen her gün E'yi bırakmaktan söz ediyorduk. Ben de Detlef'e bunun ne kadar kolay olduğunu anlatıyordum. Çok kere doğrudan okuldan hayvanat bahçesine gidiyordum. Çantamda bir şırınga takımı ve içinde ekmeklerimin bulunduğu büyük bir paketim vardı. Annem herhalde o kadar çok ekmek götürüp bu kadar zayıflamama bir türlü anlam veremiyor olmalıydı. Oysa Detlef arkadaşları onlara getireceğim öğle yemeğini bekliyorlardı. Önceleri istasyona geldiğinde Detlef kızıyordu. Bulmaya gittiği zaman benim yanında olmamı istemiyordu. Bana sevgilimin en aşağılık tiplerin süründüğü hayvanat bahçesinde sürtmesini istemiyorum. Benimle her yerde buluşabilirsin ama bu istasyona gelme artık diyordu. Dinlemiyordum bile. Ben Detlef'in yanında olmak istiyordum. Nerede olduğu umurumda değildi. Zamanla o pis istasyonda kendimi gittikçe daha rahat hissettim. En azından her şey tanıdık bildik gelmeye başlamıştı. Sidik ve dezenfekte ilaçlarının kokusunu duymuyordum artık. Fahişeler, homolar, o pislik yabancılar, aynasızlar, serseriler ve sarhoşlar benim öğleden akşama kadarki çevremi oluşturuyordu. Oraya aittim. Çünkü orada Detlef vardı. Önceleri öteki kızların beni dikizlemeleri sinirime dokunurdu. Bakışları aşağıdan yukarı kayıyordu. Müşterilerin de saldırgan bir edayla süzenler oluyordu insanı. Sonra istasyonda eroin parası kazanmaya çıkan kızların benden korktuğunu hissettim. Taze, çekici mal olarak hayvanat bahçesinde onların iyi müşterilerini ellerinden kapacağımdan korkuyorlardı. Tabii onlardan iyi görünüyordum. Daha bakımlıydım. Hemen her gün saçlarımı yıkıyordum. Benim eroinman olduğum henüz fark edilmiyordu. Öteki kızlardan üstüm olduğumu biliyordum. Bu benim için güzel bir duyguydu. Müşteriler beni kapışırdı fakat ben kazanmak zorunda değildim ki. Bunu Detlef benim yerime yapıyordu. Ötekiler bana baktıklarında eminim ulan ne karı diyorlardı. Uyuşturucusu hazır kazanmak zorunda kalmadan. O müşteriler başlangıçta beni kudurtuyorlardı. Hele yabancılar sen şey eder misin he? Sen pansiyona gitmek diye yılışıyorlardı insanı. Bazıları 20 mark teklif ediyordu. Kısa zamanda bu tiplerle oynamak bana zevk vermeye başladı. Hadi oradan moruk manyak mısın be? Senin gibisiyle zaten 500'den aşağı olmaz filan diyordum. Ya da buz gibi bakıp benden iş çıkmaz moruk çek arabanı diye kovuyordum onları. Azgın domuzların kuyruklarını indirip uzaklaşmaları bayağı da kıyak bir duygu veriyordu insana. Müşterilerden de üstündüm. Biri sarkıntılık ettiği ya da bana saldırmaya kalktığında Detlef hemen yanımda bitiveriyordu. Detlef bir müşteriyle gittiği zaman istasyondaki arkadaşlarına bana göz kulak olmalarını söylüyordu. Onlar da gerçekten kardeş gibi davranıyorlar. Üstelik bana sataşanları da derhal kovalıyorlardı. Artık sound yerine istasyona gidiyordum. Küçük hayvanat bahçesi grubu dışında arkadaşım kalmamıştı. Detlef'le benden başka Bernd'le Axel de gruba dahildi. İkisi de 16 yaşındaydı. İkisi de sıkı eroinciydi ve homolara takılıyorlardı. Axel'in evinde üçü birlikte oturuyorlardı. Öteki ikisinin aksine Axel korkunç çirkindi. Yüzünde birbirine uyumlu hiçbir şey yoktu. Kolu bacağı sanki başkasının bedenine aitti. Yani homoların hoşlanabileceği en son varlıktı. Ama epey müşteri bulabiliyordu. Hatta sürekli müşterileri bile vardı. Detlef kusacak kadar iğrendiğinde müşterilere bağırıp çağırabiliyor, hareket edebiliyordu. Yine de köpek gibi geri geliyorlardı ona. Ama o görünüşüyle Axel hep kendine hakim olmak ve sevecen davranmak zorundaydı. Ayrıca herhalde yatakta özel bir numarası vardı. Homoların bayıldığı bir işler beceriyor olmalıydı. Yoksa istasyondaki rekabeti ayak uyduramazdı. Fakat eline fırsat geçmeye görsün müşterilerden intikamını almakta hiç tereddüt etmiyordu. Bir enayi bulması yeterliydi onu dolandırır, üç kağıda getirir soyup soğana çevirirdi. Axel büyük herifti. Onu hakaret edebilir, onu aşağılayabilirdiniz. Hiçbir şey belli etmezdi. Hep cana yakın davranırdı. İnanılmaz ölçüde yardımseverdi. Eroinmanlar arasında hiç görmediğim bir özellikti bu. Onun gibi bir eroinman daha yoktu. Sanki bu pis dünyada zaten yaşamıyor gibiydi. Bir yıl sonra da öldü. Aksel'in öyküsü bizimkine benziyordu. Annesinin yanında yaşamıştı. Annesi dostunun yanına taşınana kadar. Kadın yine de cömert çıkmış, Aksel'i içinde birkaç parça eşya, hatta bir de televizyon bulunan 2,5 odalı bir ev bırakmıştı. Haftada bir onu ziyarete gidiyor ve bir harçlık veriyordu. Aksel'in eroin aldığını biliyordu. Ona defalarca bırakmasını söylemişti. Annesi ona başka ana babaların çocuklarına verdiğinden daha çok verdiğini söylüyordu. Televizyonlu bir ev bile vermişti mesela. Sonradan ben de bir hafta sonu Aksel'in evinde kaldım. Annem izin vermişti. Ona yine bir kız arkadaşla yatıya kalmamasını anlatmıştım. Aksel'in evi tam bir keşhaneydi. Daha kapıdan girmeden kesif bir koku geliyordu adamın burnuna. Her yana boşluk balı konservesi kutuları atılmıştı. Kutularda artık yağlar olduğu gibi duruyordu. Yağın içinde domates ya da hardal sosunda rizmaritler vardı. Arada bardaklar, fincanlar, hepsinin içinde biraz su, kül, tütün, sigara vardı. Evin tek masasında birkaç yoğurt kasesi sığdırmaya çalışırken öteki taraftan 2 balık konservesini yere düşürdü. Balığın sosu halıya döküldü. Kimse oralı olmadı. Halıdan zaten felaket iğrenç kokular geliyordu. Aksel kendine bir şırınga attırınca her tarafın neden o kadar koktuğunu da anladım. Kan pıhtılarının sarktığı şırınga iğnesini kolundan çıkarıyor, suyla doldurup bu pembe sıvıyı öylesine halının üstüne püskürtüyordu. Takımını hep böyle temizliyordu. Her iğneden sonra eskimiş İran motiflerinin üzerine birkaç yeni kan damlası ekleniyordu. Bu da balık soslarıyla birlikte o bayıltıcı kokuyu doğuruyordu. Perdeler bile sapsarıydı ve kokuyordu. Bütün bu iğrenç kokulu rezaletin ortasında pırıl pırıl bembeyaz bir yatak vardı. Hemen o yatağın üzerine sığındım. Yüzümü yastığa koyduğumda deterjan kokuyordu. Hiç bu kadar temiz bir yatakta yatmadığımı düşündüm. Aksel, orayı senin için hazırladım dedi. Sonraki haftalarda da her cumartesi gelişimde yatağa temiz çarşaf serilmiş oluyordu. Ötekiler çarşaflarını hayatta değiştirmezken beni aynı çarşafta 2 kez yatırmıyorlardı. Canım ne yiyip içmek istiyorsa çocuklar hemen alıyorlardı. Beni sevindirmek istiyorlardı. Her şeyden önce benim için mutlaka eroinin en iyisinden alıyorlardı. Karaciğerim beni hala uğraştırıyordu. Saf olmayan maldan iğne yaptım mı fena oluyordu. Ben biraz fenalaşınca acayip telaşa düşüyorlardı. Bundan dolayı bana pahalı da olsa en temiz eroinden alıyorlardı. Üçü de benim için vardı. Sanki onlar için bir tek ben varmışım gibi. Ve benim içinse Detlef vardı en başta. Sonra da Aksel'le Bernd. Başka daha hiç kimse yoktu. Tam bir mutluluk duygusuna kapılmıştım. Bu duyguyu pek ender tatmıştım. Kendimi güvencede hissediyordum. Kendimi evimde hissediyordum. Öğleden sonra hayvanat bahçesi istasyonunda, hafta sonunda da o leş kokan eroinmanın evinde. Grubumuzda en güçlü Detlef, en zayıf bendim. Kendimi bedenen, karakter bakımından ve hepsinden önce bir kız bulduğum için onlardan zayıf hissediyordum. Fakat ilk defa zayıf olmanın zevkini çıkarıyordum. Detlef'in bana gideceğim yönü hissettirmesinin, Detlef, Aksel ya da Bernd'den birine ihtiyacım olduğunda anında yanımda bitivermesinin zevkini çıkarıyordum. Başka bir eroinmenin hiçbir zaman yapamayacağını yapan birisiyle birlikteydim. Ele geçirdiği her eroin paketini benimle paylaşan birisiyle. Benim için düşünülebilecek en pis işi yaparak kazanan birisiyle. Ben de eroinsiz kalmayayım diye. Detlef günde fazladan 1-2 müşteri çıkarmak zorundaydı. Bizde her şey başkaydı. Erkek sevgilisi için fuhuş yapıyordu. Belki de dünyada ilişkilerini böyle sürdüren biricik çifttik. Benim de işe çıkacağım 1976 yüzünün sonlarında henüz ciddi olarak düşüneceğim bir şey değildi. Aslında 1-2 keresinde birkaç saniye bunu düşünmediğim değil, yani Detlef'e karşı vicdan azabı duyduğum zaman herhangi bir berbat herifle birlikte olduğum sıralar filan. Fakat benim de kazanmak istediğimi ima bile etsem Detlef'in ilk yapacağı bana bir tane patlatacaktı, bundan emindim. Bulmak için neler yapıldığı konusunda henüz pek bir fikrim yoktu. En azından bu konuda düşünüyor ve fikir edinmekte istemiyordum. Detlef bundan söz etmiyordu. Üçünün konuşmalarından homolara olsa olsa Fransız usulü yaptıklarını çıkardım. Bunun benimle ve Detlef'le bir ilgisi olmadığına inanıyordum. En azından Detlef'in yapmak zorunda olduklarından iğrenmiyordum. Müşterilere dokunması o kadar pis bir şey değildi. Eğer yapmasa mal bulamayacağımız pis ama zorunlu işiydi bu. Fakat o heriflerin de Detlef'e dokunmalarını filan düşünmek bile istemiyordum. Çünkü o yalnız benimdi. Önceleri bazı müşterileri iyi bile buluyordum. Çocuklar bazen şu ya da bu iyi, onu kaçırmamak lazım diyorlardı. Ben de inanıyordum. Hatta müşterilerden bazıları bana Detlef'le birlikte istasyonda rastladıklarında bayağı cana yakın davranıyorlardı. Oldukça hoşlanıyorlardı benden. Bazı omalar bana fazlasıyla ilgi gösteriyorlardı. Bazen çocuklardan biri bana 20 mark veriyor ve bu filanca müşteriden diyordu. Adam beni pek cana yakın buluyormuş da. Detlef bunlardan bazılarının yatağı kendisiyle birlikte beni de bir kez olsun istediklerini gizliyordu tabii. İstasyondaki öteki kızları izliyordum. Hemen hepsi benim gibi yarı çocuktu. Ne pis bir durumda olduklarını da görüyordum. Özellikle eroin tutkunluğu yüzünden ne yapıp yapıp bulmak, kazanmak zorunda olanlar. Bir müşteri onlara yanaştığında sevinme bir şekilde gülümsemek zorunda olmalarına rağmen aslında ne kadar iğrendiklerini gözlerinden okurdum. Müşterileri aşağılık bulurdum. Hem azgın bir iştahla hem de sinsice istasyonda dolanıp gözlerinin ucuyla taze piliç eti arayan ama da manyak sapık domuzlar olmalıydı bunlar diye düşünürdüm. Sefaleti ilk bakışta anlaşılan, onlardan iğrendiği belli olan, kendilerine bu kadar yabancı bir kızla çekip gitmekten nasıl zevk alabiliyorlardı. Yavaş yavaş o homolardan da tam anlamıyla nefret etmeye başladım. Detlef'in onlardan neler çektiğini yavaş yavaş anlıyordum. Çoğu kez kendini olağanüstü zorlayarak bütün iğrenme ve kusma duygularıyla işe gidiyordu. Eroin çekmediği zamanlar zaten işe gitmiyordu. Yokluk krizindeyken, yani tam da paraya en çok ihtiyacı olduğu zamansa müşterilerden kaçıyordu. O zaman Axel ya da Bernd onun yerine de işe çıkıyorlardı. Kendilerini alabildiğine zorlayarak. Bütün o kusma hisleriyle. Bernd ile Axel aslında ancak daha önce iğne yapmışlarsa işe çıkabiliyorlardı. Homoların Detlef'in peşinden koşması korkunç sinirime dokunuyordu. Ben yanındayken garip aşk yeminleri kekeliyor, eline aşk mektupları sıkıştırıyorlardı. Hepsi korkunç yalnız tiplerdi. Ama onlara karşı acıma duygusu besleyemezdim. Aksine, bir adam, anlamıyor musun? Detlef benim ve başka hiç kimsenin de değil. Bir homo domuzunun hiç değil. Ama bu tipler bize lazımdı. Çünkü onlar mangırı getiriyordu. Bayramlık hindi gibi yulunabilenler onlardı çünkü. Sonra bu istasyonda Detlef'i çok yakından tanıyan, onun gizli yönlerini daha iyi bilen erkeklerin bulunduğunun farkına vardım. İşte o an çılgına döndüm neredeyse. Detlef'i gittikçe daha az görüyordum çünkü devamlı homonun tekiyle işteydi. Onun için endişe etmeye başladım fakat Detlef'i suçlayamıyordum. Gittikçe daha fazla paraya ihtiyacımız oluyordu. Dahası kazanılan parasının yarısı benim uyuşturucum için harcanıyordu. Grupta olduğumdan beri belki de bilinçsiz olarak onlar gibi tam bir eroinman olmak istiyordum. Her gün iğne yapıyordum. Her defasında da ertesi sabah için yetecek kadar E ayırıyordum. Buna rağmen ikimiz de henüz bedenen iyice bağımlı değildik. Eroine başladıktan sonra fiziksel olarak tamamen bağımlı hale gelmek oldukça uzun sürüyor. Hala 2-3 gün iğnesiz idare edebiliyorduk. Başka şeylere de keyiflenebiliyorduk ve hayat o sıralarda henüz eroin bulamadığımızda cehennem haline gelmiyordu. Henüz kendimizi kaymış eroinmanlardan farklı olduğumuza, istediğimizde bırakabileceğimize inandırmaktan vazgeçmemiştik. O sıralarda henüz sık sık mutluluk duyabiliyordum. Her cumartesi Axel'in evinde mutluydum. Detlef temiz çarşaflı yatağıma geliyordu. Dudağıma bir iyi geceler öpücüğü konduruyordu ve birbirimize sırtımızı dönüyorduk. Öyle sırt sırta yatıyorduk. Uyandığımda Detlef bana bir günaydın öpücüğü veriyordu. Birlikte olduğumuz bir 6 ay boyunca bu birbirimize zevk veren bedensel temas olarak kaldı. Detlef'i tanıdığımda oğlanların vahşiliği konusunda tecrübem vardı ve ona ilk olarak bana bak demiştim. Ben bakireyim, acelem de yok, henüz yaşımın biraz büyümesini istiyorum. Derhal anlamış ve hiçbir zaman sorun çıkarmamıştı. Onun için sadece konuşup söyleşebileceği ve çok iyi anlayabildiği kız arkadaşı değil, herhalde aynı zamanda 14 yaşında bir çocuktum da. İnanılmayacağı kadar duyguluydu. Ne istediğimi, ne yapabileceğimi, ne yapamayacağımı hemen hissederdi. Ekim ayındaydık galiba. Annemden doğum kontrol hapı istedim. Detlef'le birlikte yattığımı bu arada öğrenmiş olduğundan doktora gidip bana doğum kontrol hapı için reçete yazdırmıştı. Aramızda hiçbir şey geçmemiş olduğuna imkanı yok inanmıyordu zaten. Çok şüpheciydi. Hapı aldım ama Detlef'e bundan bahsetmedim. Hala korkuyordum. Ekim ayının sonlarında bir gün bizim çocuklar eve gittiğinde Aksel her zamanki gibi benim yatağıma temiz çarşaf sermişti. Bizim her zaman yattığımız yataktan daha genişti bu yatak. Kendisi büyük yatakta yayılırken bizim daracık yatağa sıkışmamızın saçmalık olduğunu söyledi Aksel ve yatağını bize verdi. Evde kıyak bir hava esti. Sonra birden Detlef, "Neden hiç temizlik yapmıyoruz?" dedi. Ötekiler de bu fikre katıldılar. Ben önce evin bütün pencerelerini açtım. İçeriye biraz temiz hava girince nasıl bir leş kokusu içinde yaşadığımızın farkına vardım. Kurumuş kan, kül, küflenmiş balık konservelerinden oluşan bu leş normal bir insanı herhalde anında eve sokmadan gerisin geriye dışarı atardı. 2 saat sonra evde bir telaş sormayın. Süpürgeyle çöpleri kocaman yığınlar halinde bir araya topluyor ve naylon torbalara dolduruyorduk. Hatta sonunda elektrikli süpürgeyi çalıştırdım ve normal zamanda hep uyukladığı halde şimdi cır cır öterek telaşımıza katılan muhabbet kuşunun kafesini temizledim. Onu da Aksel'in annesi bırakmıştı bu evde. Birlikte yaşayacağı dostu kuşları sevmiyordu. Aslında Aksel de bu hayvandan nefret ediyordu. O yalnızken kuş oturup gürültü etmeye başladığı zaman Aksel kafesi yumrukluyordu. Hayvan da kafesin telleri arasında deli gibi oradan oraya uçuşup duruyordu. Çocuklardan hiçbiri kuşla ilgilenmiyordu fakat Aksel'in annesi haftada bir yem bırakıyordu. Cumartesi günleri ben ona bütün hafta yetecek kadar yem veriyordum. Ona 6 gün boyunca yeterince temiz suyu koruyabilen bir cam boru satın almıştım. O akşam yatağa girdiğimizde her şey farklıydı. Detlef dudağıma iyi geceler öpücüğünü kondurmadı. Sırtını da çevirmedi. Konuşmaya başladı. Hoş şeyler. Ellerini hissettim. Sevecen elleri. Hiçbir korku duymuyordum. Ben de Detlef'i okşadım. Birbirimizi uzun süre tek laf etmeden okşadık. Korkunç güzeldi. Herhalde 1 saat geçmişti ki Detlef yeniden konuştu. Haftaya cumartesi benimle yatmak ister misin diye sordu. Olur dedim. Bu sorudan hep korkmuştum aslında ama şimdi Detlef sorunca mutlu olmuştum. Bir süre hiç konuşmadık. Bu sessizlikten sonra tamam dedim. Ama bir şartla, cumartesi günü ikimiz de ayık olacağız. Birazcık olsun yok. Yoksa belki güzel bulmam ya da güzel bulurum ama yalnız uçtuğum için hissederim bazı şeyleri. Sonra ayıkken pek zevk almayabilirim. Gerçekten tamamen ayık olmak istiyorum. Hem senin de benimle ayıkken nasıl olacağını görmeni istiyorum. Detlef tamam dedi. Dudağımdan öptü. Birbirimize arkamızı döndük ve sırt sırta uyuduk. Ertesi cumartesi gerçekten ayık kaldık. Ev yine pis ve leş gibiydi ama yatağımız yine temiz ve bembeyazdı. Soyunurken yine de biraz korkuyordum. Önce sessizce yan yana uzandık. Bizim sınıftan kızlar aklıma geldi. Bana oğlanların ilk seferde nasıl üstlerine atıldıklarını anlatmışlardı. Tatmin olana kadar durmadıklarını, bayağı acıdığını söylemişti kızlar. Birkaçı bu yönden sevgilileriyle ilişkilerini kesmişlerdi. Detlef ve bizim sınıftaki kızlarınkinden farklı olmasını istediğimi söyledim. Peki ufaklık dedi. Uzun süre birbirimizi okşadık. Acı duyduğum zaman daha söylemeden Detlef hissediyordu. Biraz acıtmaya hakkı var ne de olsa 6 aydır bekliyor diye düşündüm. Fakat Detlef acıtmak istemiyordu. Sonra tamamen birlikte olduk. O an ondan korkunç hoşlanıyordum fakat her nedense tümüyle hareketsiz ve kas katı yatıyordum. Detlef de hareket etmiyordu. Herhalde benim hiç düşünmediğim şeyi hissediyordu. Korku ve mutluluktan halsiz kaldım. Detlef geri çekildi ve bana sarıldı. Bütün bunlar harikaydı. Enfes bir duyguydu. Böyle bir oğlanı nasıl bulabildin? Yalnız seni düşünen, hiç kendini düşünmeyen, seninle ilk defa yattığında ilk sefer her şeyi senin için yaptığını düşünen ve kendisi doruğa bile ulaşmak istemeyen birini nasıl bulabildin diye düşündüm. Keti aklıma geldi. Sinemada nasıl hemen elini bacaklarıma daldırmıştı. Detlef'i beklemiş olmama memnundum. Gerçekten yalnız Detlef'in olduğuma da bu oğlanı o kadar seviyordum ki birden korkuya kapıldım. ölüm korkusunu. Habire aynı şeyi düşünüyordum. Detlef'in ölmesini istemiyorum. Beni okşarken Detlef bana bak iğneyi bırakıyoruz dedim. Evet hiçbir zaman eroinman olmamalısın dedi. Beni öptü. Sonra yavaş arkamızı döndük. Sırt sırta birbirimize yapışmış halde uyuduk. Detlef'in ellerini hissettiğim için uyandım. Henüz erkendi. Fakat pencerelerden içeri aydınlık sızıyordu. Birbirimizi okşadık ve ondan sonra seviştik. Bütün duygularım ayaktaydı fakat bu seferinde Detlef'le sevişmenin olağanüstü zevkli olduğunu görmüştüm. Pazartesi günü okuldan doğru hayvanat bahçesi istasyonuna gittim. Detlef oradaydı. Ona teneffüste yerim diye okula götürdüğüm ekmekle bir elma aldım. Karnı açtı. Canım korkunç E istiyordu. 3 gündür eroin almamıştım. Detlef'e bana verecek bir iğnelik eroin var mı diye sordum. Yo, sana artık hiçbir şey vermeyeceğim. Seni çok fazla seviyorum. Eroinman olmanı istemiyorum dedi. Neredeyse çılgına döndüm. Canım çok istiyordu. Yahu moruk iyi ama göz bebeklerin toplu iğne başı gibi. İyice uçuyorsun ve bana temiz kalmamı öğütlemeye kalkıyorsun. Önce sen bıraksana, o zaman ben de bırakırım. Aptalca laflar etme. Elindekinin hepsini kendin kullanmak istediğini açık açık söylesene diye bağırdım ona. Bir şey diyecek hali kalmamıştı çünkü daha pazar akşamı kendisine toz bulmuştu. Nihayet razı geldi ve tamam ufaklık, birlikte bırakacağız dedi. Bir sonraki işe bana da eroin alabilelim diye çıktı. Yapmış olmamız benim için çok şeyi değiştirdi. Bu istasyonda kendimi artık rahat hissetmiyordum. Kazanmanın ne demek olduğunu şimdi kafamda daha iyi canlandırabiliyordum. Bana laf atan heriflerin benden ne istediğini ancak şimdi gerçekten biliyordum. Detlef'le yaptığımın tıpkısını istiyorlardı. Tabii bunu daha önceden de biliyordum ama benim için tamamen soyut kalıyordu. Şimdi ise Detlef'le aramdaki en güzel ve en gizemli şeydi. Müşteriler beni iğrendiriyordu. İstasyonda olup biten aslında insanın aklının alacağı bir şey değildi. Bu iğrenç, leş gibi yabancılardan biriyle ya da bir sarhoşla ya da şiş göbekli, kocaman bir kel kafayla yatağa girmek ve bunu yapmak. Müşteriler bana aptalca sadaştıkları zaman artık neşemi bulamıyordum. Artık laf bulamıyordum onları tersleyecek. İğrenerek sırtımı çeviriyordum. Bazılarını da basbayağı tekmeledim. Şimdi ayrıca homolardan başka yepyeni bir şekilde nefret ediyordum. Zavallı domuzları öldürebilirdim. Sürekli Detlef'in onlara sevecen davranmak zorunda olduğu fikriyle mücadele ediyordum. Buna rağmen her öğlen okul sonrası istasyona geliyordum. Çünkü Detlef oradaydı. O bir müşteriyle işini bitirdikten sonra ikimiz istasyonun üst katına çıkıyorduk. Ben bir kakao içiyordum. Bazen istasyonda işler iyi gitmiyordu. Öyle berbat günler oluyordu ki Detlef bile ikimize yetecek kadar uyuşturucuyu bir araya getiremiyordu. İstasyonun üst katlarında zamanla Detlef sayesinde Detlef'in beni daha önce hep uzak tuttuğu öteki işe çıkanlarla tanışmıştım. Bizden çok daha haraptılar ve müşteri bulmaları bizim gruptaki olanlardan daha zordu. Vaktiyle bir bakıma hayran olduğum eski eroinmanlardı bunlar. Detlef bunların hepsinin arkadaşları olduğunu söylüyordu ve hepsine karşı daima tetikte olayım diye uyardı beni. Bunlar eski eroinmanlarmış ve gaspçılık yapıyorlarmış. Her an ihtiyaçları vardı. Hiçbir zamanda paraları yoktu. Bu arkadaşlara hiçbir zaman elinde uyuşturucu ya da para olduğunu söylememeli, göstermemeliydin. Yoksa insanın ağzının ortasına bir yumruk yiyip elindekinin alınması tehlikesi vardı. Sadece müşterilerin değil, birbirlerinin elindekini de gasp ederlerdi. Beni kendine çekmiş olan eroin aleminin gerçek yüzünü seçebilmeye başlamıştım. Artık bu alemin içindeydim neredeyse. Detlef'in bazı arkadaşları bazen bana, ''Kızım bırak bu Meret'i, daha çok gençsin, henüz başarırsın. Yalnız Detlef'ten ayrılman lazım, o nasılsa bunu bırakmayacak. Saçmalık etme, Detlef'ten ayrıl.'' diyorlardı. Onlara nanik yapıyordum. Detlef'ten ayrılmak en son yapacağım şeydi. Ölmek istiyorsa ben de ölmek istiyordum. Fakat bunu söylemedim. Saçmalamayın, ikimiz de bağımlı değiliz. İkimiz de istediğimizde bırakırız filan dedim. 1976 Kasım'ında günler hemen hemen birbirinin aynıydı. 2'den 8'e kadar istasyondaydım. Sonra Sera'ya, Kurfürstendam'ın yukarısındaki bir diskoteye gidiyorduk. Sera'da akşamları Detlef'in gittiği alem vardı. Sound'dakinden daha kaymış bir alemdi. Orada çoğu zaman 12:20 geçe son otobüs kalkana kadar kalıyordum. Aslında Detlef'le yattığım cumartesiler için yaşıyordum. Fazla eroin almadıkça onunla yatmak her cumartesi daha bir güzel oluyordu. Aralık geldi. Hava gittikçe soğudu. Üşüyordum. Eskiden hiç üşümezdim. Artık sürekli üşüyordum. Bedenen kuraki olduğumu anladım. Buna benzer halleri Aralık ayının başlangıcındaki bir pazar gününden beri tanıyordum. Aksil'in evinde Detlef'in yanında uyandım. Çok üşüyordum. Herhangi bir kutuya bakıyordum. Birden kutudaki yazı üzerime atladı. Olağanüstü parlak, ışıldayan ve gözleri acıtan renkleri vardı. Beni korkutan özellikle kırmızı oldu. Kırmızıdan bütün yolculuklarımda korkmuştum. Ey alınca kırmızı yumuşak bir renk oluyordu. Eroinliyken bütün renkler gibi kırmızı da o hafif perde sayesinde güzelleşiyordu. Şimdi yine bu Allah'ın belası kutunun üzerindeki saldırgan kırmızı karışımdaydı. Ağzım salya dolmuştu. Yuttum ama hemen yine ağzımı doldurdu salyam. Nedense salyam çoğaldıkça çoğalıyordu. Sonra salya durdu. Ağzım kupkuru, yapış yapış oldu. Bir şey içmeye çalıştım, olmadı. Soğuktan titriyordum. Sonra ter bastı. Üstümden ter boşanıyordu. Detlef'i uyandırdım. Bana bir şeyler oluyor dedim. 3. kaset, 1. yüzün sonu.